Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile birlikteyiz. Önce aşure gününüz kutlu olsun.
Teşekkür ederim. Ben de sizinkini ve bütün İslam alemini aşure gününü tebrik ediyorum. Bütün insanlığa hayırlar getirsin.
Amin inşallah. Aşure günü nedir? Niye tebrik ederiz aşure gününü?
Aşure günü deyince insanın herkesin aklına aşure tatlısı geliyor. Sanki bugünle alakalı bir tatlıymış. Yani bugün kahve günü gibi, çay günü gibi bir gün zannediyorlar. Halbuki aşure 10. demektir Sami dillerinde. Muharrem'in yani yeni senenin ilk ayı olan Muharrem'in 10. gününe aşure günü deniyor. Yani 10. gün demektir. O günde pişen bir tatlı olduğu için adeten ona da aşure denmiş. Bugün dünya tarihi, daha doğrusu dinler tarihi cihetiyle çok ehemmiyetli bir gündür. İslam dininde de ehemmiyet verilmiş günlerden bir tanesidir. Rivayete göre peygamberler tarihinde peygamberlerin başına gelen bütün iyi hadiseler, Adem Aleyhisselam'ın yaratılması, efendim Nuh Aleyhisselam'ın tufandan kurtulması, İbrahim Aleyhisselam'ın ateşten çıkışı, Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un elinden kurtuluşu, Eyüp Aleyhisselam'ın iyileşmesi, Yunus Aleyhisselam'ın denizden kurtuluşu, hepsi 10 Muharrem'de olmuştur. Yani 10 Muharrem bir kurtuluş, bir ferahlama, bir rahatlama günüdür. Ve bu sebeple her medeniyette varlığını devam ettirmiş, bilhassa Yahudiler arasında bilinen ve kutlanan bir gündür. Kameri takvime göre yani ay takvimine göre Muharrem'in 10'udur. Dolayısıyla güneş takvimine göre değişir. Yahudiler de eskiden aynı takvimi kullanırlardı. Onlarda da aynı gündü. Fakat daha sonra Yahudiler dünyaya dağıldıkları zaman kültürlerinde hayli değişiklik oldu. Takvimlerinde de bir miktar değişiklik yaptılar. Şimdi Yahudilerin 10 Muharrem'i ile 10 Muharrem günüyle Müslümanların 10 Muharrem'i aynı güne denk gelmiyor.
Gelmiyor.
Ama doğuşu itibariyle aynıdır. Aynı onlar da buna Musa peygamberin kurtuluşu olarak seviniyorlar. Nitekim Cenab-ı Peygamber Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde orada Müslüman Araplar, müşrik Araplar, az miktarda Hristiyan ve Sabi ve hatırı sayılır miktarda Yahudi yaşıyordu Medine'de. 3 büyük kabile yaşıyordu. Bunlarla anlaşma yapmıştı Hazreti Peygamber. Onlar Hazreti Peygamber'i devlet reisi olarak kabul etmişlerdi. Yani Medine'nin hükümdarı olarak kabul etmişlerdi. Dolayısıyla Yahudiler Müslüman devletin, İslam devletinin vatandaşı olmuşlardı. Peygamber Aleyhisselam onların Müslümanlığa gelmesini çok arz ediyordu. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de Musa peygamberin ve İsrailoğulların kıssalarından çok bahsedilir. Cenab-ı Peygamber onlar bir Allah'a inandığı için daha kolay Müslüman olurlar zannetti diye düşündü. Ama böyle olmadı. Onlardan da Müslüman olanlar oldu. Ama Cenab-ı Peygamber'in beklediği kadar olmadı. Çünkü tevhid inancında ama işin içinde başka şeyler var. İnat, kibir, biz sizden daha eskiyiz gibi şeyler girdi. Onlar oruç tutuyorlardı. Hazreti Peygamber sordu, dedi siz ne orucu tutuyorsunuz? Dedik ki efendim bugün Muharrem'in 10'udur, bizim mukaddes günümüzdür. Musa Peygamber Firavun'un elinden bugün kurtulduğu için biz bugüne tazim ederiz ve oruç tutarız. Peygamber Efendimiz buyurdular ki Musa benim kardeşimdir. Çünkü bütün peygamberler kardeştir. Onun kurtulduğu için sevinmek sizden çok bana yakışır. Seneye ömrüm olursa ben de bugün oruç tutacağım ve Musa'nın kurtulduğu için şükredeceğim. Ama buyurdu yakınlarına bir gün evvelini de veya bir gün sonrasında tutacağım Yahudilere muhalefet olsun diye.
Onlara benzememek için.
Şimdi İslam dininde bir kaide vardır. İbadetlerde gayrimüslimlere benzemek men edilmiştir. Onlar gibi ibadet edemez bir Müslüman. Bu bazen insan imanını götürür. Bazen günaha girmesine.
Şeklen de evet. Olsa
şeklen
değil mi?
Şeklen de olsa evet. Mesela sallanarak namaz kılınmaz. Çünkü Yahudiler sallanarak ibadet ederler. Bu mekruhtur. Ama mesela haç takmak. Vuku insan imanını götürür. Çünkü o imanla alakalı. Gündelik hadiselerde benzemek böyle değildir. O adettir.
Aynı çünkü. Şeyleri giymek gibi
giymek
mi mesela?
Giymek gibi. Mesela masada yemek yemek. Bunlar yani şey adeti. Anneler günü yapmak. Bunlar dine girmediği için gayrimüslimlere benzemek olmaz. Şimdi bu bir kaide. Ve o zaman Ramazan orucu farz kılınmadığı için Müslümanlar aşure gününün bir gün öncesinde ve bir gün sonrasında oruç tuttular. Müslümanların ilk orucu budur. Ramazan orucu farz olunca bu oruç sünnet olarak kaldı. İslamiyet'te Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç ulemanın ekserisine göre Muharrem ayının 10. gün tutulan oruçtur. Sonra Zilhicce'nin ilk 9 gününde tutulan oruçtur. Sonra Eyyam-ı Beyz denilen her ayın 13, 14, 15'i yani kameraya oruçlardır. Şimdi İslam kültüründe aşure gününün böyle bir yeri var. Yani evet eski İslam tarihinden gelen bir anane. Fakat Müslümanlık da bunu kabul etmiş. Kendine has bir tarzda kabul etmiş. Ve 10 Muharrem her zaman yani aşure günü 10. gün Müslümanlar için mukaddes bir gün olmuştur. İslam tarihinde bugünün bir de başka bir hatırası var. Hazreti Hüseyin, Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin Hicaz'dan Irak'a giderken Kerbela sahrasında öldürülmüştür. Bu Kerbela faciası olarak bilinen İslam tarihinin en üzüntülü hadiselerinden bir tanesidir. 10 Muharrem'de cereyan etmiştir tarihçilerin ekserisinin rivayetine göre. Bu sebeple İslam dininin İslam tarihinin ilk zamanlarında önceleri siyasi bir fırka olarak ayrılan, kurulan, sonra dini bir fırkaya dönüşen Şiilik 10 Muharrem'e ayrı bir kıymet verir. O gün çünkü dinlerinin en mezheplerin en kıymetli figürlerinden birisi olan Hazreti Hüseyin ölüm günüdür.
Ama hep böyle biz 10 Muharrem'i peygamberlerin başına gelen güzel olaylarla
burada bir facia. Evet. Evet. Yani bütün dünya ve Müslümanlar, Sünni Müslümanlar bugünü sevinçle kutlarlar ama Şia fırkası üzüntüyle kutlar. Belki 10 Muharrem'de de olmadı bu hadise. Hı hı. Tamamen bunu sonradan denk getirmiş de olabilirler propaganda sebebiyle. Hı hı. Yani böyle meşhur bir güne denk getirmiş de olabilirler. İslam dininde elbette ki kıymetli insanların ölümü büyük bir felakettir. Hı. Sıradan insanların ölümü de onun yakınları için bir üzüntüdür. Ama İslamiyet bunu böyle kabul etmeyi emreder. 3 gün üzüntü duyulur. Ondan sonra artık normal hayata dönülür. Hatta bir kimse öldüğü zaman ailesinin 3 günden sonra taziye kabul etmesi bizim dinimize mekruhtur. Artık işinize bakın. 3 gün bekleyin evinizde. Hı-hı. Gelsinler baş sağlığına. Ve ondan sonra uzak şehirlerden gelir, duyan o ayrı bir mesele. Hı-hı. Ama taziye 3 gün sürer. Bizim kültürümüzde de böyledir. Anadolu'da da böyledir. 3 gün sonra bakarsınız evin adamı artık dükkanına gitmiştir, tarlasına gitmiştir. Bu dinin emridir.
Bu sosyal hayatın devam etmesi için konulmuş.
Evet. Aksi takdirde insanlar yaşayamazlar. Fakat şimdi bu kültürde 10 Muharrem her sene tekrarlanan muazzam bir matem hadisesidir. Bununla alakalı mersiyeler yani ağıtlar yazılmıştır. Bununla alakalı bir takım merasimler tertiplenir. İşte bu merasimde o mezhep mensupları kendilerini zincirlerler, kırbaçlarlar. Vaka bu sonradan İran hükümeti tarafından yasaklansa bile yine mahalli olarak
eski
devam etmek. Çok eski bir adet. Bu adet şöyle doğmuştur. Şimdi hadise ayrı bir mesele olduğu için girmek istemedim ama Hazreti Hüseyin Emeviler zamanında Emevi hükümetini kabul etmedi. Yani o kendisi halife olmayı arzu ediyordu ama bunda da yalnızdı. Kendisinden başka hiç kimse kendisini halife olarak kabul etmiyordu. Ve sahabilerin diğer tamamı Emevi ailesini Emeviler artık halife olarak kabul ediyordu. Yani Hazreti Hüseyin burada yalnızdı. Bu onun kendi fikriydi. Doğruluğu, yanlışlığı ayrı bir meseledir. Irak'ta hükümetten memnun olmayanlar bir ayaklanma çıkarttılar. Ve Hazreti Hüseyin'i gıyabında halife ilan ettiler. Hı hı. Hazreti Hüseyin de zamanının geldiğini düşündü. Akrabalarının muhalefetine rağmen, hatta kendi çocuklarının bile muhalefetine rağmen Irak'a doğru yola çıktı. Hükümet de bu Hazreti Hüseyin Irak'a varması halinde büyük bir iç savaş çıkacağından korkarak onu önledi. Ve hadise tabi hiçbir zaman planlandığı gibi olmaz. Çok zaman hani aşırı güçleniyor ya, evet. Şimdi iş büyür. Hadise bir faciayla neticelendi. Muhtar Sakafi adında Hazreti Hüseyin'i oraya davet eden, Irak'taki asilerin lideri olan, yani o zaman anlattığım gibi Şia bir siyasi fırkaydı. Kişi Hazreti Hüseyin'e yardım etmedi veya edemedi. Bundan dolayı
yalnız
kaldığını düşünürler ve her 10 Muharrem'de Hazreti Hüseyin'i yalnız bıraktıkları için dövünürler.
Kendi cezalandırıyor evet, yalnız bıraktığı
için. Bu Hristiyanlıkta da olan bir adettir biliyorsunuz. İnsanın kendini cezalandırması yani bir günah işlediği zaman
benzer bir yöntem
bedeni ceza vermek. Evet. Hristiyanlıkta bu çok yaygındır. Hristiyanlıkta dindar Hristiyanlar bir günah işledikleri zaman kendilerini eskiden kırbaçlarlardı. Bildiğiniz acı çekecek, kan çıkacak kadar şimdi artık yemekten, sigaradan, sevdiği şeyden mahrum ederek cezalandırırlar. Hı. Dindar insanlar hala bunu yaparlar. Buna kefaret deniyor. Bizim dinimizde de bu vardır ama böyle değil. Yani bedeni cezanın bir kıymeti yoktur. İnsanın işlediği günahtan dolayı nedamet, gerçek bir pişmanlık duyması yeterlidir. Hı hı. Bunu duymak da kolay değildir. Söylemek kolaydır da.
Tabii pişmanlıktan sonra ne yaptığınız da aslında evet, samimiyetini yani, ortaya koyar. Evet.
Şimdi burada çıktı bu adet ve İslam tarihi boyunca bu Kerbela merasimleri devam etti. Şimdi burada şöyle bir problem var. Hazreti Hüseyin'den çok daha üstün olan onun ağabeyi Hazreti Hasan'ın da öldürüldüğü rivayet ediliyor. Bu daha acı bir hadise. Yani siyasi bir hadiseye girişmiş bir kimsenin öldürülmesinden yani bunu böyle bir beklentisi var.
Onu bilerek yola çıkıyor.
Ama öbürünün öyle bir beklentisi yokken, hatta rivayete göre kıskançlık sebebiyle hanımı tarafından elmas tozu içirilerek zehirlenmiştir. Şimdi böyle bir insanın ölümünde hiç matem yapılmıyor. Hmm. Onların babaları olan ve çok İslam dininde çok kıymetli bir şahsiyet olan Hazreti Ali, hiçbir günahı olmadığı halde camide namaz kılarken siyasi bir muhalif tarafından öldürülmüştür. Hmm. Şimdi daha çok matem tutulması gereken bir insandır. Hazreti Ali'den daha üstün olan bir insan, yani Hazreti Osman, evinde Kur'an-ı Kerim okurken asiler tarafından öldürülmüştür. Ondan çok daha üstün olan Hazreti Ömer, yine camide namaz kılarken İranlı bir resmi tarafından öldürülmüştür. Şimdi bunlar acı hadiseler. Yani matem tutulacaksa burada tutulmalıdır. Ki zaten en büyük matem Hazreti Peygamber'in vefatıdır. Ona bile Müslümanlar matem tutmamışlar. Üzülmüşler. Ama kendilerinden geçmişler. Hazreti Ebu Bekir, ki çok dirayetiyle bilinen bir insan, ayağa kalkıyor. Bir hutbe irad ediyor. Diyor ki Muhammed Aleyhisselam bir insandı. Ayet-i kerime var malumunuz. O da elbette bir gün ölecektir. O öldü diye siz dininizden geri mi döneceksiniz? Ayet-i kerime böyle. Muhammed Aleyhisselam'a tapınanlar, ibadet edenler bilsin ki o ölmüştür. Ama Allah'a tapınanlar bilsin ki o ölmez. Bu nutuk üzerine Eshab-ı İkram kendine geldiler. Hı. Hazreti Peygamber vefatından sonra. Yani 10 Muharrem'in bir de böyle bir hadisi var. Şimdi gelelim biz kültürümüze.
Evet, bize yansıyan tarafıyla, yani dini tarafı ile ilgili sormak istediğim bir şey var. Yani biz mesela bugün tebrik ettik Aşure gününü. Aşure gününüz mübarek olsun.
Mübarek olsun.
Bu dini bir gün müdür? Yani
dini bir gündür,
Aşure günü dini bir gün müdür?
Aşure günü dini
aşure bir gündür. Aşure gününde aşure yapmak bir ibadet midir? Aşure yapmazsak ne olur?
Tamam, o ayrı bir mesele. Birincisi ayrı bir mesele. Aşure günü İslam dininde bütün dinlerde olduğu gibi bir takım mukaddes günler vardır. Şimdi bazıları bu mukaddes günleri ciddiye almaz, alaya alır veya ilmi olarak bunların dinde yeri olmadığını söyler. Bu doğru değildir. Bütün dinlerde Allah'ın günleri var. Her gün birbirinin aynısıdır. Fakat her dinde ve ez cümle İslam dininde belli günler vardır. Bu günler ya tarihi bir hadise sebebiyle, nedir o? İşte aşure gününde anlattığım sebeplerle, ki bunlar biraz belki de çok da sayı olmayan rivayetler ama mühim değil, inanç mühimdir. Ama İslam tarihinde mesela Hazreti Peygamber'in doğduğu gün, Hazreti Peygamber'in miraca çıktığı gün, mesela bunlar kıymet verilen günlerdir. Ama bunun dışında mesela regaib günü diye bir gün var. O gün belli bir günün yıl dönümü değil. Berat gecesi diye bir gece var. O belli bir günün gecesi değil. Orada insanların kaderleri yazılıyor, neticelen, daha doğrusu şeye indiriliyor, hüküm safhasına indiriliyor. Mesela o gün kıymetli bir gündür. Regaib gecesi kıymetli bir gündür. Rahbetler demektir. O gün ibadet eden, o gün tövbe eden kişilerin ibadetlerine daha çok sevap verilir. Tövbeleri kabul olur. Şimdi neden böyle günler var? Başka mesela kandiller var. Mevlid kandili, Regaib kandili, Miraç kandili, efendim Berat kandili ve Kadir gecesi. 5 tane kandil vardı. Buna kandil derler çünkü o gün kandiller yakıldığı için.
Gece daha aydınlık.
Buna kandil derler. Buna birer mübarek gece. Ayrıca
normal adı ne, orijinal adı?
Leyla, bir... Leyla-i Berat, Leyla-i Regaib, Leyla-i Kadir. Evet, Leyla-i Mevlid, yani Mevlid gecesi, Mevlid günü, o şekilde biliniyor. İki de bayram var, İd, bayram, İd bayram demektir. Kurban bayramı ve fıtra bayramı, iki tane de bayram var Müslümanların. Ama bunun dışında da Hazreti Peygamber tarafından övülmüş veya Kur'an-ı Kerim tarafından övülmüş günler var. İşte biraz evvel anlattığım gibi Zilhicce'nin ilk 9 günü, Leyalin aşır denildi Kur'an-ı Kerim'de geçen o günler mesela mübarek günlerdir. Bu günlerde yapılan ibadetlere daha çok sevap verilir, tövbeler kabul olur, insanların kalbi daha yufka olur. Hemen bayram öncesidir. Yine Adem Aleyhisselam'ın tövbesinin kabul olduğu rivayette de İyyam-ı Beyz denilen ayın gökyüzünün en parlak olduğu 3 gün, yani 13, 14, 15. geceler, bunlar kıymetli günlerdir. Gündüzünde oruç tutulur.
Dolunay öncesi ve sonrası.
3 gün. Bunlar kıymetli günlerdir. Aşure günü kıymetli gündür. Her haftanın cuma günü kıymetli bir gündür. Cumadan sonra pazartesi, perşembe kıymetli gündür. Yani her günün bir şeyi var. Peki bu günler niye var? Şimdi insanlar hayatın akışı içinde normal olarak sosyal, insani ve İslami dini vazifelerini yaparlar. Lakayt davranabilirler, gevşek davranabilirler, monoton davranabilirler, gereken manevi huşuyu duymayabilirler. Ama böyle günlerde, belli günlerde o tabiri kullanmak istemiyorum, bonus diyorlar ya şimdi. Yani az ibadete çok sevap veriliyor. İnsanlar o gün, ya bugün kandil, bugün ben bir tövbe edeyim. Bugün ben bugün bir kazak kılayım.
Şeylerden kaçınayım.
Kaçınayım.
Değil mi?
Bugün iyilik yapayım diyerek normalde o rutin hayatına bir farklılık veriyor. Zaten dindar bir adam daha çok dindar davranıyor, daha çok uyanık davranıyor. Değilse o gün en azından bir miktar kendine geliyor. Bu günler Rabbin kullarına birer ihsanıdır. Yoksa Allah'ın böyle günlere de ihtiyacı yoktur. Yani Allah'ın günleri bize aynıdır.
Bunlar bizim için.
Bunlar insanlar içindir. İnsanın kemale... Zaten emir ve yasaklar da... Yani insanlar ibadet ettiği için Allah'ın derecesi yükselmez. İnsanlar günah işlediği için Allah'a bir zarar gelmez. Bu ayet-i kerime ile sabittir. Ama insanlar ibadet ettiği için peygamberin derecesi yükselir. Çünkü peygamber onu öğretmiştir. Hatta annenizin babanız öldükten sonra derecesi yükselir. Anneniz babanız ölmüş ama size namazı Kur'an'ı öğretmiş. Siz namaz kıldığınız ve Kur'an-ı Kerim okuduğunuz müddetçe annenize babanıza sevap gider. Günahlardan kaçındığınız müddetçe anne babanız öğretmişse onlara sevap gider. Düzen böyle kurulmuş. Ama Allah apayrı bir varlık. Bu günler böyle günlerdir, kıymetli günlerdir. Ve Müslümanlar bu günlere her zaman kıymet vermişlerdir. Ama elbette ki yani mesela Ramazan ayı. Bunda oruç tutuluyor. Yani apayrı bir gün. Muharrem ayı da İslam tarihinde en kıymet verilen günlerden bir tanesidir. Ve bu aydaki 10. gün, aşure gün. Hı hı. Şimdi gelelim aşure ismiyle müsemma olan tatlımıza.
Bir parantez açmak buyurun istiyorum. Aşure ile Hazreti Nuh arasındaki bağlantı belki de bildiğimiz hani hepimiz tarafından en fazla bilinen bir onu da konuşarak mı geçelim?
Şimdi niçin bugüne aşure yapılıyor? O tatlıya niçin aşure denmiştir? Şimdi bu aşurenin tarihle bağlantısı tamamen efsanedir. Elimizde sahih bir ayet-i kerime, hadis-i şerif yok. Tamamen halk götürüne mebni. Şöyle anlatılıyor. Nuh Aleyhisselam zamanında tufan, yani ona Nuh Aleyhisselam malumunuz Allah'ın peygamberidir. Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etmiştir. İnsanlar ona inanmamışlar. Delirmekle itham etmişler. Bunun üzerine bir vahiy geliyor. Bir gemi yap. Gemiye sana inanan 3-5 kişiyi al. Her hayvandan da bir çift al. Ve bekle. Nuh Aleyhisselam onlar tabi Allah'ın emrine hemen inanan insanlar. Gemiyi yapıyor. Bir tufan, bir yağmur. İnananlar gemiye biniyor. Hatta oğlu var inanmayanlardan. Hı hı. Onu davet ediyor. Babacığım diyor, sen üzülme. Ben bir dağın o kadar demek şefkatli bir çocukmuş. Ben bir dağın tepesine çıkarım, tufan bana zarar vermez diyor. Gene babasına, ama o da bu oluyor. Hmm. Nuh Aleyhisselam diyor ki, ya Rabbi, hani benim ailem, biraz bir şey gelmeyecekti zarar. O senin ailenden değil ki diyor.
Sana inanmadı.
O sana inanmadığı için senin ailenden değil. O kötü amelli birisi. Onun için İslam dininde Müslümanla gayrimüslim arasında mirasçılık olmaz. Yani bir Müslümanın gayrimüslim oğlu olsa miras alamaz. Veya tersi. Bu ayetten dolayı.
Din değiştirse.
Tabii alamaz.
Değil mi yani öyle alamaz.
Hı. Alamaz. İşte bu ayeti kerimeden de. İnnehu leyse min ehlik. O senin ailenden değil. O innehu amelu gayri salih. O kötü amelli bir insandı. Bu da çok enteresandır. Bu ayet-i kerimeyi anlatan tefsirciler diyor ki, bu ayet-i kerimede çocuklarından memnun olmayan anne babalara teselli vardır. Hı. Hayırsız evlatların anne babasına teselli vardır. Bak peygamber bile çocuğun sözünü dinletememiş. Bu yaşamış. Bu enteresan hadiselerdir. Şimdi gemiye bindiler. Tufan oldu. Günlerce, bir rivayete göre 40 gün, bir rivayete göre daha fazla, bir rivayete göre daha az. Tufanda dalgalar arasında gemi dolaştı. Ondan sonra tufan çekildi, sular çekildi. Ve gemi bugün Anadolu'da bulunan Cudi Dağı'na kondu. Avrupalılar Ağrı Dağı diyor ama yanlış biliyorlar. Hmm. Çünkü
neresi Cudi Dağı?
Çünkü Ağrı'nın mukaddes kitaptaki yani Tevrat'taki ismi Ararat'tır. Ararat, Urartular demektir. Biliyorsunuz Doğu Anadolu Urartu medeniyeti, Urartu devletinin merkeziydi. O dağlara Urartu dağları derler. Hı. Ağrı dağından Cizre'ye kadar devam eden sıra dağlardır onlar. Tevrat'ta Ararat demesi doğru. Yani Urartu dağlarına kondu ama Ağrı dağı demiyor.
Hı. O bölgede Cudi, ama Ağrı değil.
Cudi dağı da, bugün nerede? Bizim Cudi dediğimiz dağ Şırnak'tadır bugün. Şehri Nuh. Şırnak şehri Nuh'tan gelir. Kabri de Cizre'dedir Hazreti Nuh'un. Onlar da, o da Ararat'tır. O sıra dağlarının, nasıl Alp dağları diyoruz, nasıl Sırancı dağları diyoruz, Ararat dağları. Yani Avrupalılar burada Tevrat'ı yanlış yorumlayarak Ağrı dağında arıyorlar. Ağrı dağında değil. Yani Ağrı dağında
yüksek olması. Şırnak'ta mı aramaları lazım?
Şırnak'ta Cudi dağında aramaları lazım ki 300 bin sene geçmiş bulabilirler mi? O da şaşılacak bir şey. Yani çok zor. Çünkü her şey toprak altında kalmıştır.
İşte görüntüleme teknolojileri vesaire yukarıdan bakıyorlar. Bakıyorlar bazı şeyler buluyor
ama ben onlara çok inanmıyorum. Sonradan fosil olduğu ortaya çıkıyor. Ahşap bir gemi. Yani evet bir müddet eserleri kalmış insanlar görmüşler. Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor ama 300 bin sene geçmiş. Kur'an-ı Kerim zaten haber veriyor. O gemiyi bulma. Ama tabii yıllarca Doğu Anadolu'da ve Avrupa'da Nuh'un gemisinin tahtası, çivisi, katranı diye çok şey satıldı.
Ama tabii o bölgede böyle bir selin izleri
var.
Jeolojik var. Olarak bulunuyor.
Evet, tufanın izi var. Evet. Yani tufanın inkarı mümkün değil. Yani Güney Amerika yerlileri bile tufandan haberdar. Hı-hı. Ona dair ağıtları, şiirleri falan var. Yani bu şey olmuş. Ya ve Nuh gibi bir kişiden bahsediliyor. Yani bu oyun değil. Şimdi bu gemi 40 gün sonra çıktı. Tabii yiyecek falan aldılar kendilerine. Ama artık çıkmaya yakın gemideki her şey tükendi. Hı-hı. Çok az şey kaldı. İşte o kalan 7 parça, işte buğdaydı, nohuttu, pirinçti. Bunlarla kuru incirdi. Bunları kaynattılar. Ne bir yiyecek, yemek yaptılar. Yani tufandan kurtulur kurtulmaz. O gün yani 10 Muharrem Hı-hı. gününde bunu pişirdiler.
Yani karaya çıktıkları
gün, ilk yaptıkları şey buydu. İşte ondan dolayı Nuh Aleyhisselam'ın 10. Muharrem günü aşure pişirdiği inanılıyor. Bu dini bir şey değil. İslam dini böyle bildirmiyor. Hı-hı. Şimdi böyle bir gelenek var. Onun için halk bunu yapar. Peki efendim 10 Muharrem'de aşure yapılır. Bunu yaparsak sevap kazanırız. Yapmazsak olmaz. Bu doğru değil. Ama bugün farklı bir şey yapmak, yani başka günlerden farklı davranmak ve aşure de yapmak sevaptır. Ama aşure yaparsak sevap alırız. Mesela revani yaparsak almayız. Hmm. Bu doğru değil.
Yani sevap almak için özellikle aşure yapmak evet. doğru değil.
Yoksa o gün aşure yapabilirsiniz, günah değil. Sevap kazanırsınız ama bugün aşure yapmamız lazım. Yapmazsak olmaz. Yoksa sevap almayız derseniz bu dine aykırıdır. O zaman İslamiyet'te olmayan bir şeyi İslamiyet'e sokmak olur.
O zaman ne öneriyoruz biz burada? Hani yapalım
ama. 10 Muharrem'de aşure yapmalı. Bu ananeyi yaşamalı. Aşure bana sorarsanız dünyanın en güzel tatlılarından bir tanesidir. İyi yapılırsa bu anane yaşamalıdır. Her 10 Muharrem'de insanlar aşure yapmalıdır. Onun da yapamıyorsa 9'unda 8'inde 1'inde ay boyu yapılır.
Ay boyu.
Yapılır. Ama 10 Muharrem'de mutlaka aşure yapmak lazım. Yapmazsak sevabı kaçırırız. Tüh 10 Muharrem geçti sevabı kaçırırız. Bunu düşünmemeli. Evet. Böyle bir şey dinimizde yok.
Bunu bir gelenek olarak.
Aynen öyle.
Yapmak lazım. Aynen öyle. Peki kısa bir ara verelim mi, sonra tekrar buluşalım. Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi aşure dediğimiz şey Muharrem ayının 10'unda yapılabilen ama yapılması zorunlu olmayan.
Evet, aynen öyle.
Muharrem ayı boyunca yapılabilecek bir tatlı.
Aynen
biz
öyle.
Tatlı diyoruz ama kimi yerlerde çorba gibi, neredeyse hiç şekeri
tabii,
yok.
Hatta öyle pişirirler. Hı-hı. Anadolu'nun bazı yerinde öyle, bazı yerinde böyle pişirirler. Şimdi 10 Muharrem için Hazreti Peygamber Aleyhisselam buyurmuşlar ki bugün çoluk çocuğunun rızkını geniş tutan sene boyu bereket olur. Onun için bugün aşure pişirip de efendim bu aşure bugün dini gündür demez de sırf bundan dolayı pişirse sevap kazanır. Hı-hı. Veya bugün kıymetli bir gün. Ben aşure pişireyim ama aşure pişiremedim. Revani pişireyim dese sevap kazanır.
Yani herhangi bir tatlıyı.
Evet, yaparsa tat. Ama aman aşure pişirmeyelim, günah olur.
Özellikle Yahudi tatlı olmasının bir sebebi.
Hayır, işte aşure adet olmuş. Hı-hı. Tatlı kıymetlidir. Hı-hı. Tatlı yapmak. Şimdi değil belki ama tatlı yapmak. Niye mesela yaş günlerinde pasta yapılıyor? Çünkü tatlı kıymetlidir. Niçin düğünlerde tatlı dağıtılıyor? Tatlının bir sembolik değeri vardır.
Az bulunan bir şeyi
az
paylaşmak
bulundur, kıymetlidir, paylaşmaktır ve her şey tatlı geçsin. Hmm. O bir sembolik şey. Onun için bugün Hazreti Peygamber Aleyhisselam da böyle buyurmuş. Onun için bugün mesela marketten her zaman almadığını alan, evine daha çok yiyecek götüren kişi bu niyetle yaparsa sene boyu o berekete kavuşur. Bir de işin bu ciheti var. Bunu işte aşureyle bağlantılı kurmuşlar. Aşurede her şey var ya ama tabii o aynı şey değil. O apayrı bir meseledir.
Bugün yine bir sürü sosyal medyada çok paylaşılan evet. bilgiler var. Bugün şunu yapın, bugün bunu yapın. Bugüne özel bir namaz, bugüne özel bir dua.
Bunların hepsi adab mecmualarında geçen şeylerdir. Cenab-ı Peygamber bugün oruç tutmuş. Bir gün öncesiyle bir gün veya bir gün sonrası yani 9-10 veya 10-11 olarak. Oruç tutabilen oruç tutar. Yani tabii bu kısa günlerde kolaydır ama uzun günlerde ve çalışanlar için ve hafta içi kolay değildir. Bugün insanın biraz daha şuurlu olması, eski peygamberlerin hayatlarını düşünmesi, onların neler neler çektiğini, ne kadar acılar ve sıkıntılar çektiğini ki peygamberler biliyorsunuz Allah-u Teala'nın en sevgili kullarıdır. Bu insanlara bir ibret olmalı. Yani insanlar çektiği sıkıntıları düşünürken hep eski peygamberlerin çektiği, önceki peygamberlerin çektiği sıkıntıları düşünmelidir. Ve şunu da düşünmelidir ki bütün peygamberler o sıkıntılardan bir şekilde kurtulmuştur. İnşallah biz de bu sıkıntılardan bir şekilde kurtulacağız. 10 Muharrem insanın en önce bunu düşünmesi icap eden bir gündür. Ve dediğim gibi Cenab-ı Peygamber'in tavsiye ettiği bir şey var. Bugün imkanı olan evinin rızkını çoğaltır. Bunun dışında Muharrem ayı ile anlatılanların hepsi adab mecmualarında geçen şeylerdir.
Gün vakti olan
yani sonradan adab mecmu, yani hadis-i şeriflerde, ayet-i kerimelerde geçen şeyler değildir. Tavsiye edilen şeylerdir. O dualar, efendim bu o gün kılınacak namazlar, bunların hepsi sonradan tertip edilmiş. Çoğu tasavvuf erbabından geçmiştir. İmkanı olanlar bunları yaparlar. Mutlaka istifadeli olur. Hı-hı. Ama esas olan
zorunluluk.
Bunlar burada bir mecburiyet yoktur.
Bir aşure ile ilgili madem bunu konuşuyoruz şunu sorayım. Sadece bizde mi var aşure?
Bizde yok. Şimdi her günün de tatlısı var işin garibi. Yani kültür olarak söylüyorum. Mesela düğünde kadayıf olur. Yani Türk düğünlerinde kadayıf olur. Mesela şimdi hiç söylesin insanlar şaşırırlar.
Baklava deseniz ama bir yeri var da.
Baklava bayram. Baklava bayram tatlısıdır. Kadayıf düğün tatlısıdır. Ama bu nasıl kadayıf? Eskiden kadayıf makineleri vardı. Makine değil de ona değirmen derlerdi. Kahve değirmeni gibi. O kadayıf yapmak zahmetli bir iştir. Hı-hı. Hamuru. Sonra onu da çekersiniz. Öyle kadayıflardır. Bugünkü tel kadayıfa benzer. Hı-hı. Biraz daha kalındır. Ama kendine mahsus bir lezzeti vardır. O kadayıfın. Mesela düğünlerde bu yapılırdı. Mutlaka fix yapılır. Ceviz. İçine ceviz döşenir. Kadayıf yapılır. Hatta tabirler vardır. Oo ben onun kadayıfını yemiştim. Ne demektir? Düğününde bulunmuştu. Mesela. Kandillerde lokma dökülür. Adet olmuş. Yani hatta lokma döküldüğü zaman aa bugün kandil miydi derler. Adet olmuş. Şimdi lokma döken yok. Lokma zahmetli bir şey çünkü. Ölümlerde helva yaparlar. Umumiyetle. Adet olmuştur.
Bu yaşıyor.
Bu hala yaşıyor. Hatta bu da tabirlerde var. İnşallah helvanı yerim. Yani ölürsün senin öldüğünü görürüm. Bu da mesela bedduadır. Ramazan deyince aklına geliyor. Güllaç. Başka zaman güllaç yapılmıyor. Halbuki güllaç çok güzel bir tatlıdır. Hafif bir tatlıdır. Herkesin seveceği bir tatlıdır.
Sindirime faydalıdır.
Ama mesela Ramazan'dan sonra güllaç bulamazsınız. Yani ben bir canım güllaç istedi deseniz Ramazan bittikten sonra bayram günü güllaç bulamazsınız. Bu bir kültür işte. Yani hayatımıza girmiş kültürdür.
Ama her zaman yesek Ramazan'da bu kadar güzel lezzetli gelmeyecek bize.
O da doğrudur. Şimdi Aşure'de 10 Muharrem'in tatlısıdır. 10 Muharrem'de Anadolu'da herkes eskiden aşure yapardı. Hatta 10 Muharrem'i kaçıranlar 11'inde 12'sini yapar, hayıflanırdı. Halbuki biraz evvel söylediniz mi? Hayıflanmaya gerek yok. Ama 10 Muharrem'e kıymet vermek alametidir bu. Yoksa aşure değil burada mühim olan. 10 Muharrem'e kıymet vermek. Aşure yapamadım, revani yaptım. Aynı şey. Aynı sevaptır. Şimdi aşure bu kültürün tatlısıdır. Yani o Akdeniz kültürünün tatlısı, Anadolu'nun tatlısıdır. İçine konanlar 7. İlk başta 7'dir. Çünkü 7 kendisinden başka bir şeye bölünemeyen bir sayıdır. Bütün dinlerde 7 kıymetlidir. İşte cehennemin 7 tabakası vardır. İşte Eshab-ı Kehf'in sayısı 7'dir. Yani secde 7 uzu üzerine yapılır. Yani bunu 7'nin şeysi, haftanın günleri 7'dir bunlar. 7 seyyari, 7 kat gökler, 7 kat. Bunların hepsinin bir şeyi var. Dinlerde böyle sayıların ehemmiyeti var. 7
11 40 değil mi bazı rakamları?
Hatta 7 şey mutlaka konur. O 7'den başka da 7 kapıya mutlaka verilir. Ama 7 çok şükür 7 kapıya verdik. Sonrası mühim değil. Ama hatta 7 kapıya da aşure.
Bulalım, evet.
Evet mutlaka. Yani 6 oldu mu rahatsız olurlar. Eyvah kime götürsek filanca teyzelere gittim bulamadım. Eyvah filan yani mutlaka.
Bir 7'ye tamamlayacak.
O da bir inanç. Dini bir şey değil bu. Neden ama 7'nin bir kıymeti var. Ama mesela Anadolu Alevileri de aşure pişirirler. Anadolu Alevileri 12 ya ehemmiyet verirler. Çünkü onlarda da 12 imam ehemmiyetlidir. Onlar 12 kapıya verirler. 12, en az 12 şeyin bulunmasına ehemmiyet verirler. Hububat bulunmasına ehemmiyet verirler. Şimdi tabii aşureye konan hububat ve meyvelerin sayısı artmıştır. Ve pişirme çeşitleri birbirinden farklıdır. Anadolu'nun bazı yerlerinde aşure bugün şehirlerde bilindiği gibi kıvamda, sütlaç kıvamında oldukça tatlı bir tatlıdır. Mutlaka işte buğdayıydı, onun kendine mahsus buğdayı vardır. Aşurelik buğday derler. Pirinç koyarlar içine. Kayısı kurusu, incir kurusu mutlaka koyarlar. Nohut koyarlar. Fasulye. Hatta bazıları fasulye koyuyor Anadolu'da. Yani kuru fasulye. Efendim kuru nar mutlaka koyarlar. Ceviz mutlaka koyarlar. Ceviz bulamayan fındık ezmesi. Yani umumiyetle 3 aşağı 5 yukarı portakal şimdi koyuyorlar. Eskiden adet değildi. Portakal kabuğu koyuyorlar. Hafif portakal tadı verilsin diye. Nişasta konuyor. Şimdi kıvamlı. Fakat Anadolu'da umumiyetle çorba kıvamında yapılır ve lezzeti az olur. normal yemek çorbası değil elbette. Büyük kazanlarda pişer ve herkese dağıtılır. Yani aşure pişiren pişirmeyen herkes gelir ondan yer.
Aşure dediğinizde gözümüzün önünde bir fotoğraf var. Aşure üstü süslü falan. Ama bu aşure öyle değil. Öyle kazanla değil. Dağıtılan.
Kazanlarla dağıtılıyor. Büyük kaplara konuyor. Ha, çorba kaselerine konuyor.
Ya da gidiyorsunuz mesela bir kap uzatıyorsunuz. Kabınıza
zaten
süt
öyle oluyor.
Doldurur gibi.
Öyle. Yani filancalar aşure pişir. Siz kendi, bir de bunu bereket görüyorlar. Hı hı. Yani insanlar birbirlerine bunu verirler. Bu Osmanlılar zamanında da çok mühimdi. Bir sarayda aşure pişerdi.
Pişer miydi?
Pişerdi sarayda aşure.
Yine 10 Muharrem'de mi pişerdi?
10 Muharrem'de pişerdi. Kıvamlı pişerdi. Yani büyük kazanlarda pişerdi. Ama Anadolu'daki muhtemelen zengin saray olduğu için kıvamlı pişerdi. Saray halkına hepsine dağıtıldığı gibi sarayın önüne de çıkarılır. Halktan kişiler de gelir alırdı. Hmm. Çünkü sarayda pişen bir şey almak eskiden insanlar bereket olarak görürlerdi. Yani bize bereket getirir derlerdi. Böyle bir şey var. Tekkelerde aşure mutlaka pişerdi. Bilhassa Alevi tarikatlarında. Ne demek Alevi tarikatı? Şimdi Alevi kelimesi bugün bir mezhebi ifade ediyor. Hı hı. Yani Anadolu'da Alevi diyen insanlar umumiyetle İslami ritüellerden farklı. Hazreti Ali'yi, Hazreti Hasan Hüseyin'i yücelten, işte cemevlerinde sema yapan bir dini topluluktur. Eskiden onlara Kızılbaş deniyordu ve Kızılbaş sözü normal bir söz olarak kullanılıyordu. Şimdi Kızılbaş daha hafif bir söz olarak görülüyor. Daha eskiden Rafızi denirdi. Yani diğerlerinden ayrı demektir. Suriye'de de böyle. Ama Alevi tabiri çok eskiden Hazreti Ali'yi politik olarak destekleyenler için kullanılan bir tabirdi.
Yani daha İslamiyet'in içine bir ayrım değil, sadece siyasi,
evet,
bir ayrım.
Evet, siyasi
ayrım.
Daha sonra Hazreti Ali'den sonra Alevi demek Hazreti Ali'nin soyundan gelenlerdi. Çünkü Hazreti Ali'nin sadece Hasan ve Hüseyin diye oğlu yok. Muhammed Hanefiye diye oğlu var, Ömer diye oğlu var, Abbas diye oğlu var. Hepsinin soyu devam etmiştir. Alevi dendiği zaman Hazreti Ali'nin soyundan gelenler anlaşılıyordu. Bakın devre devre kelimeler değişiyor. Daha sonra Alevi dendiği zaman tasavvufta tarikatların silsilesi Hazreti Ali'ye ulaşanlara Alevi tarikatı denir. Bir de Bekri tarikatlar vardı. İki tarikat var. Alevi tarikatı, Bekri tarikatı. Bekri tarikatı Nakşibendi tarikatıdır. Çünkü Nakşibendi tarikatı Hazreti Bekir'e ulaşır. Yani silsilesi, şeyhler silsilesi. Fakat Kadiri tarikatı ve Sühreverdi, Çeşdi, Kübrevi, Mevlevi, efendim Bayrami ve Bektaşi, bütün ondan çıkma bütün tarikatlar, hepsi Kadiri'den çıkmadır bunların, Hazreti Ali'ye ulaşır. Bunlara Alevi tarikatları derler. Peki Alevi tarikatlarının Bekri tarikattan farklı ne? Bekri tarikatında da Hazreti Ali'ye üstün tutulur, kıymet verilir. Ama öbürleri kadar değil. Öbürleri mesela 10 Muharrem'de Şiiler kadar olmasa bile Kerbela merseyleri okurlar, hüzünlenirler, matem gibi bir havalara girerler. Bu işlere emniyet verilir onlarda. Mutlaka Hazreti Ali'nin isimleri falan yazılır. Yani bir Hazreti Ali kültü onlarda çok gelişmiştir. Hatta zaman içinde Şiilik bu tarikatlara girmiştir. İşte Bektaşiliğe, sonra Mevleviliğe, Melamiliğe vesaire. Mutlaka aşure yapılırdı. Hatta bu tekkelerin aşure için vakfı var. Vakıflarda görüyorsunuz. Yani aşure için şu kadar akçe diyor.
Malzeme.
Onlar malzeme.
Diğerleri alıyor. Yapmaz mı?
Ha, yapar. Hmm. Ama bazı tarikatlarda bakıyorsunuz bunun için vakıf kurmuş. Yani emniyet veriliyor. Hmm. Bütün tarikatlar hemen hemen Bekri'ye de yapar ama esas Alevi tarikatları, yani Hazreti Ali'ye giden tarikatlar, Kadiri vesaire mutlaka işte yapar. İstanbul için söyleyeyim, yani Anadolu için söylüyorum. Hmm. Mesela Arap dünyası o kadar yaygın değildir aşure. Hmm. Bizim memleketimize yaygındır. Anadolu tatlısıdır.
Mesela bizim coğrafyamızdan çıktığımızda aşureyi bulamayız.
Bulursunuz da şöyle. Dedesi Osmanlı subayıdır. Babaannesi Türk kızıdır. Şam'da,
ama mesela bir tatlı
Mısır'da.
Olarak mesela şu anda bizde herhangi bir, ismini vermeyelim, bir tatlıcıya gitseniz aşure her zaman bulursunuz.
Arap dünyasında bulamazsınız. Hmm. Hayır. Ancak dediğim gibi Türkiye ile teması varsa veya artık şimdi
unutulmuş
modern...
Unutulmuş mu orada aşure?
Bence hiç yapılmamış.
Ama Peygamber Efendimizin bu konudaki sözü...
Ama aşure değil o. Peygamberimizin sözü o gün rızkınızı geniş tutunuz. Hmm. Türkler bunu aşure ile aynı iyileştirmiş. Bak işte aşure yapınca da peygamberimizin sözü yerine geliyor gibi. Çünkü o zaman aşure...
O zaman aslında aşure bir Türk kültürünün yansıması.
Anadolu. Hayır, Anadolu kültürü, çünkü Rumlarda da aynısı var. Ermenilerde de aynısı var. Aynı tatlı.
Onlar hangi sebeple yapıyorlar? Yine
Ermenilerin dindarları diyor ki biz de Nuh Aleyhisselam'a uyarak yapıyoruz. Hı. Rumların dindarları, biz de Nuh Aleyhisselam'a uyarak yapıyoruz. Yani bu tatlı Anadolu
aynı
tatlısı.
Aynı isimle mi?
Hayır. Rumlarda Koliva, Ermenilerde Anuşabur. Koliva bizim bugünkü şehir aşuresine benzer ki biz muhtemelen şehirliler aşureyi Rumlardan öğrendik. Ermeni aşuresi ise Anadolu'da pişen, zaten Anuşabur O çorba demektir. Tatlı hı-hı. çorba demektir Ermenice. Çorba onu, şeklinde
da,
yapılır.
O da onun
muhtemelen benim. Anadolu halkı da Ermenilerden öğrenmiştir bu aşure pişirmeyi. Yani tatlının kökeninde Anadolu'nun yerli halkının şeyi var. Yani bu bir Türklerin Orta Asya'dan getirdiği bir tatlı değil. Anadolu kültürü. Çünkü Nuh Aleyhisselam da Anadolu'ya indi malumunuz.
Şöyle düşünüyor insan doğal olarak. Hani İslamiyet'le birleştirdiğimiz bir tatlının köklerini İslamiyet'le tanıştıktan sonra öğrenip Anadolu'ya getirmesi
mümkündür.
Gerekir.
Mümkündür ama bu yani burası Anadolu biliyorsunuz medeniyetlerin
merkezi. Yani geldiğimizde burada aşure mi bulduk?
Evet biz öyle olduğu anlaşılıyor evet. Anadolu'nun yerli halkları yani şöyle anlamamalı. Yani Ermeniler, Rumlar değil. Onlar da onlardan öğrendiler. Anadolu'nun yerli halkında bu adet vardı. Nuh Aleyhisselam'dan beri muhtemelen bu adet Anadolu'da vardı. Hmm. Ya bu Anadolu tatlısıdır.
Zaten ilk Anadolu'da piştiği de düşünülürse.
Evet Anadolu tatlısıdır. Yiyecekler Anadolu şeyleri zaten muhteviyatı. Ve daha sonra Anadolu'da en çok yaygın olan halk kimdir? Rumlarla Ermenilerdi. Türkler sonradan geldiler. Onlar da onlardan öğrendiler. Ve bunu İslamiyet'le aynileştirdiler. Yani anlattığım sebeple. Nuh Aleyhisselam'dan gelen hikayeler zaten var. Bir de Hazreti Peygamber'in bu sözüyle birleşti. Aşure'nin enteresan bir şey hikayesi var.
Evet.
Hiçbir
yani aslında
olmayan.
Mesela yapmadığımız zaman eyvah dini bir yanlış yaptım diye düşünen insanlara baktığımızda aslında aşurenin İslamiyet'le bağlantısının onları üzecek kadar derin olmadığını
değil,
görüyorum.
Değil, değil, evet, değil, değil. Yani Anadolu'da aşureye verilen dini hüviyet hiç verildiği gibi değil. Ama tamamen de yok değil.
Yani rızkını bol tutmaktan onu tatlıya
evet,
çevirip onu içine çok malzeme konulan bir aşure ve tabii Hazreti Nuh'la birleştirmek ve bugüne kadar yaşatmak.
İşte bu muazzam bir kültürdür.
Evet.
Bu Anadolu kültürüdür. Bu Türk kültürüdür. Yani enteresan hadisedir. Dünyada bunun benzerleri elbette ki vardır bütün medeniyetlerde ama bu renkli bir şeye değerler. İşte medeniyet bu demektir. Bir memlekette medeniyet. Sizin bir tatlınız var. Bu tatlının ayı, günü, hikayesi, dinle bağlantısı, çok binlerce yıla uzanan şeysi, versiyonları hı hı. bu muazzam bir kültürdür. Yani aşure deyip geçmemek lazım.
Tabii.
Bir basit bir aşure.
Peki
basit,
mesela
basit değil,
doğuya
tabii.
doğru gittiğimizde de var mı aşure? Türkiye'nin doğu sınırından geriye doğru gittiğimizde.
Hayır, hayır onlar bizim eski memleketimiz dışında, bizim memleketimiz dışında aşure bilinmiyor.
Hı.
Evet. Anadolu'ya mahsus bir tatlıdır. Rumeli tabii, Rumeli yani Anadolu kültürünün bir uzantısıdır. Ve anlattığım gibi Arap memleketleri, Kafkasya zaten Ermeniler vasıtasıyla yani Ermenilerde olduğu için Ermeni tesirinin bulunduğu Azerbaycan'daki Azerbaycan'ın bir kısmı İran'dadır biliyorsun bir kısmı Rusya'dadır. İkisinde de aşure biliniyor. Ama Ermeni kültürüyle bağlantılı olduğu için biliniyor. Arap memleketlerinde ise Osmanlı kültürüyle Rumeli'de olduğu gibi hı hı. Osmanlı kültürü olan bağlantı. Tabii ki Rumeli'deki bağlantı daha fazla olduğu için.
Yaşayan Türk sayısı daha çok.
Daha fazla olduğu için orada bu canlı olarak yaşamış. Yani aşure herkes bilir orada ve yapar ve yer. Ama Arap memleketlerinde dediğim gibi aşureyi sadece babaannesi Türk kızı olan, dedesi Osmanlı posta memuru olan adamlar biliyorlar.
Hmm. O evinde demek, piştiği için.
Evinde piştiği için ve güzel bir tatlı olduğu için ve saltanatlı bir tatlı olduğu için. Yani basit bir tatlı olsa tabii. unutulur gider.
Tabii zahmetli bir tatlı bir de.
Bir de 10 Muharrem'le alakası olduğu için. Hmm. Yani onu hatırlatıyor.
Aslında hatırlamak için doğru bir yere.
Aa yani. Evet bir de Anadolu'da pek çok kişi aşure gördüğü zaman ne der? Aa aşure günü gelmiş.
Hmm.
Aşureyi görenler ne derler? Bu da bir şey, bu da bir ikaz.
İşte yani aslında bir çok doğru bir yere yerleştirmişiz aşureyi. Tabii bereketli bir tatlı. Az malzemeyle çok azıcık her şeyden az az bir araya geliyor. Çok lezzetli bir şey çıkıyor.
Ama pişirmesi kolay değil. Siz daha iyi bilirsiniz. Yani pişirmesi kolay değil. Yani dikkatli olmak lazım. Çünkü her birinin pişişi farklı olduğu için hepsini birden attığınız zaman yenmiyor. Uzun süre tuttuğunuz zaman
tabii.
hamur oluyor.
Her birinin tek tek pişirilip sonra bir araya
getirmesi lazım. Şimdi ama ben şunu görürdüm mesela. Çalışan hanımlar bile bakardım aşure yaparlardı. Hı. Yenecek gibi değil belki ama o kültürün yaşatılması için mühimdi. Şimdi zaten hazır aşureler var. O bile bir şeydir yani en azından kültürün yaşadığını göstermesi cihetiyle.
Hiçbir şey olmasın. Yapamasanız bile evinizde aşure her yerde satılıyor.
Tabii.
Yani bizim açımızdan böyle bir avantajı var. Yani en azından o ay içinde bir kez aşure yemek bile
tabii.
insanları...
Ben mesela bir yerde tatlı yemek mecburiyetinde kalsam tercih ettiğim tatlılardan biri tavuk göğsüdür. Çünkü bizim evde pişmez. Biliyorsun tavuk göğsü çok zordur. Keşküldür. Çünkü badem bulacaksa edeceksin. Bak bunlar da ne kadar orijinaldir ayrı mesele ve aşiredir. Evet, aşure bizde pişer ama belli zamanlarda pişer. Onun dışındaki ben baklava yemem. Baklavayı her zaman yiyorsunuz. Yani ama bu tatlıları...
İyi yapan birini bulduğunuzda aşireyi... Evet.
Mesela lokantalarda da ben dönerle kuşbaşılı pideyi tercih ederim. Niye? Onun dışındaki bütün yemekler bizim evde pişer. Daha iyisi pişer. Ama bunlar evde pişmiyor.
Evet.
Döner ve kuşbaşılı pide evde pişmiyor. Ne yapsanız bir olmuyor.
Ne güzel, böylece evdekileri de onore etmiş olduk. Öyle tamamlıyorum.
Evet, evet. Şimdi bizim yaşımıza gelince insanlar artık evindeki düzene ve oradaki yemeklere alışıyor. Başka şeyler onu yadırgıyor.
Evet.
Evet, öyle olur
insanlar. O yaşa geldim diyorsunuz.
O yaşa, ama çok ben şükür. Baştan beri alışıktık. Biz ev kültürüyle yetiştiğimiz için ben hep valideyle yaşadım. Hep hanım himayesinde yaşadık. Onun yemeklerine, kültürüne alışıktık. Bize devamlı yemek hazır. Evlendikten sonra öyle devam etti. O yüzden biz böyle alıştık.
Evet, ne güzel. Efendim Allah herkese nasip etsin diyelim.
Amin.
Bu kültür aslında toplumu ayakta tutan, birbirine bağlayan.
Elbette.
Ve özlediğimiz fotoğraf. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür
Tekrar
ederim.
Görüşmek üzere.